Ayrım 38, sayfa 341. Allah'ım günah yazma. Yüce Allah, dedesi Hacı Battal Efendi'yi, o cennet mekan zat, babası Hacı İsmail Efendi'yi, o muhterem zat da kendisini yaratmıştı. İki zata da şükran borcu vardı Abdullah Sakar'ın. Zaten baba sözcüğünün yüreğinde uyandırdığı güzel duygular, rikkat diyordu, anlatılamazdı bile. Saygı, o hürmet diyordu. Güven, o itimat diyordu. Bağlılık, o merbutiyet diyordu ve tazimle doluydu içi babası konusunda. 83 yaşına varmış bu aksakallı ihtiyar, başındaki beyaz takke gibi gözlerine giydiği öfkeli bakışlarını da hiç değiştirmeden bütün dünyayı "Ah gavurlar, ah dinsizler" diye yargılayan bir Müslümanlık abidesi olarak dolaşan, dinin özeti olan "Allah'tan kork" emrinin canlı bir örneği gibiydi. Allah'ı sev, onun için iyilik yap, insan kardeşlerine sahip çık. Allah her insanda, her zerrede tezahür eder, enel hak filan gibi tasavvuf palavraları ona göre değildi. İnsan dediğin Allah'tan korktuğu sürece cehennem azabından ve Yaradan'ın gazabından, onun kahkar isminden ürktüğü kadar insan olabilirdi. Yoksa bu günahkar insan soyunun iyiliklere filan yola gelebileceği yoktu. Kur'an'da Allah, "Eğer bana iman etmezsen boğazından erimiş kurşun akıtırım" demiyor muydu? İşte insanoğlunun anlayacağı tek dil buydu. Bir yanağına vurana öbür yanağını uzatmak filan gibi fasafisoların yeri yoktu bu dinde. Biri yanağına vurursa o eli anında kesip atacaktın. Biri sana söverse o dili koparacaktın. Gerçekçi olan tek din buydu. Ötekiler hayal görüyordu. Abdullah Bey'in babası Hacı İsmail Sakar hiçbir insana güvenmez, herkesin kötülük yapmaya çalıştığına inanır, işin tuhafı şu ki çoğunlukla da haklı çıkardı. Kadınları örtüler altında saklamak gerekirdi, çünkü erkek nefsi her kadına meylederdi. Ateşle barutu bir araya koyarsan patlama kaçınılmaz olurdu. Malına sahip çıkacaktın, çünkü insan nefesi her nimeti ister, hiçbir zaman doymazdı. Daha da önemlisi, insanlar üzerinde kurduğun otoriteyi koruman gerekirdi. Çünkü insanoğlu her an cıvıklaşmaya hazırdı. O yüceler yücesi Peygamber İsa, insanoğluna fazla güvenmenin cezasını çekmiş, en yakınının ihanetine uğramıştı ama Hacı İsmail Bey'in yolunda can kurban edeceği adı güzel, kendi güzel Muhammed, insan nefsini daha iyi tanıdığı ve bu yaratığa güvenilmeyeceğini bildiği için son nefesini huzur içinde yatağında vermişti. Göze göz, dişe dişten başka bir kural olamazdı insanlık için. Çünkü insanoğlu çiğ süt emmişti, kıskançtı, bencildi, zinaya, günaha eğilimliydi, zalimdi, tatminsizdi. Bir yanağına vurduktan sonra ötekini uzatırsan ona da vururdu. Üç yanağın olsa üçüne de vururdu. Peygamber bu yüzden Bedir, Uhud, Hendek gibi savaşları idare etmiş, ordusunun başına geçerek savaştığı için öteki peygamberler gibi kurban edilememişti. Herkesten ve her şeyden kuşkulanan, kimseye güvenmeyen Hacı İsmail Efendi, bu hayat görüşünün yarattığı kötücül bakışları, öne eğilmiş başı, tepesinde işlemeli beyaz takkesi, elinde tesbihi, cebinde kilitlediği dolapların, odaların, kilerlerin, kasaların anahtarlarıyla ilahi gazabın kül yutmaz bir temsilcisi gibi dolaşır dururdu. Henüz güldüğünü gören olmamıştı. Sofrasında kimse konuşamazdı. Evinde televizyon, radyo gibi gavur icatları yasaktı ama işe bakın ki en büyük oğlu Abdullah Sakar uzak doğudan televizyon ithal ederek zengin olmuştu. Yine de babasının hayır duası üstünden eksik olmuyordu. Çünkü ticaret helaldi. Peygamber Efendimiz de ticaret yapmıştı. Kullanmadıktan sonra ne sattığının da önemi yoktu. Televizyon evdeki kadınların, genç kızların ahlakını bozar, onları ifsat ederdi ama satmanın ne mahsuru olabilirdi ki? Onu alıp seyredenler zaten kafirdi. O kafirin parasını almak da helaldi. Açılış gecesi 21 numaralı masada oturan orta halli ithalatçı Abdullah Sakar, elini içki kadehine sürmemesine rağmen babasının emirlerine karşı geliyor olmaktan dolayı hafifçe vicdan azabı çekmekte. Çünkü babası ithal televizyon satmasına sesini çıkarmaz, hatta memnun olur ama onun içkili bir mekanda, hele de karısı yanındayken oturmasına kesinlikle göz yummaz. Bu işi cehennemlik bir eylem olarak görür. Hele o papaz, bir numaralı masada oturan kara cübbeli papaz. Babası görse, Allah korusun. Abdullah Bey yarın babasının Beykoz'daki konağına gidecek, her hafta yaptığı gibi elini öpüp hayır duasını alacak, yoksa işlerinin rast gitmeyeceğine inanıyor. Ne var ki, babası artık eskisi gibi değil. 83 yaşına girdiği bu günlerde dizleri çok ağrıdığı için namazı bile divanın üstünde oturduğu yerde eda ediyor. İçten içe bu işe çok üzülse bile dizlerini kıvıramıyor artık. Bu da Abdullah Bey'in yüreğini eritiyor. Doktor doktor dolaşıp babasının derdine bir çare arıyor. İnsan araya araya Mevlasını da bulur, belasını da demişler. Abdullah Bey de sonra sonra henüz Mevla'dan mı geldiğini, bela mı olduğunu kavrayamadığı bir çözüm buluyor babasına. Peygamber ilim Çin'de de olsa gidip alın buyurmuş. O da çareyi bir doktorun tavsiyesiyle Bangkok'ta bulduğuna inanıyor. Ama bilmediği şey o akşam Konstantiniye Oteli'nin açılış davetinde masada oturup bunları düşünürken Bangkok'ta hayatlarını etkileyecek başka bir şeyin olup bittiği. İstanbul'da saat gece 11'i 10 geçerken Bangkok'ta sabaha karşı 4'ü 10 geçiyor. Memleketinden çok uzaktaki Alman kamyon şoförü Manfred Haas, Bangkok'un sarımsak, balık, köri ve biraz da lağım kokan tatlı ekşi havasında barlarıyla ünlü Soy Cowboy bölgesine doğru yürüyor. Üst üste içmiş olduğu 5 Singa birasıyla serinledikten sonra bu sıcak ülkenin sıcakkanlı kızlarına sarılma ihtiyacı içinde. Sokak satıcıları canlı cansız her türlü nesneyi, böceği, karıncayı kızartıp iştah açıcı kokularla gelip geçenlere sunuyorlar. Bangkok'un baş döndürücü enerjisi içinde kısacık etekli fahişeler Buda heykellerinin önünde diz çöküyor, kız görünümlü pembe rujlu oğlanlar göz süzerek müşteri bekliyor, yanlarından çoluk çocuk aileler geçiyor, 5 metre ileride Araplar Bin Laden resimleri satıyor, dünyanın her köşesinden gelen iri yarı yaşlı erkekler ancak bellerine gelen 40 kiloluk küçük kızlarla sarmaş dolaş bira içiyor, Bangkok gece hayatı olanca hızıyla sürüp gidiyor. Aynı saatlerde Nuk adlı kız çalıştığı bara gelmiş, podyumda soyunma ve saydam duş kabininde erkeklerin üstüne dikilmiş bakışları altında çırılçıplak yıkanma görevlerini yerine getirmeye başlamış bile. Görevi durmadan kendini yıkamak, bazen de bir kız arkadaşıyla duşa girip birbirlerini yıkamak. Loş, ekşi bira kokan barda, saydam, plastik, silindir şeklindeki duş kabininde her gece saatlerce yıkanıyor. Çırılçıplak, süngerle, köpüklerle, sonra bir daha, bir daha. Bir sürü kayıp ruh ona bakıyor. Bacaklarının arasını sabunladıkça kalabalıkta bir dalgalanma oluyor. Daha iyi görmek için yaşlı genç, orta yaşlı erkek kafaları birbirinin ardından uzanıyor. Hepsiyle göz göze gelmek çok zor. Onlara beni kafese kapatılan çıplak bir hayvan gibi izliyorsunuz ama hiçbiriniz 5 para etmezsiniz diyor içinde. O kirli seks kulübüne düşecek kadar her şeyden yoksun oluşlarını vurgulayarak onları aşağılıyor. Her gece ağlıyor. Bacaklarının arası, belinin iki yanı, omuzları acımaya başlıyor. Sıyrılıyor düpedüz. Sabunlar eriyor, eriyor, eriyor. Köpükler duş kabininin altındaki delikten akıp gidiyor, küçük bir girdaba dönüşerek. Plastik camları da köpüklemeye başlıyor. Süngeri sürdükçe sürüyor, hıncını ondan çıkarır gibi. Kayıp ruhlar onu göremez oldukları için huzursuzca kıpırdanıyorlar. Sonra elindeki duş başlığını saydam plastiğe tutup da köpükleri yok edince alkışlıyorlar. Belli ki yeni bir numara sanıyorlar bunu. Kız sonra her yeri sabunlamaya başlıyor. İş dışındaki saatlerinde de evi, apartmanın merdivenlerini, gördüğü lavaboları köpük içinde bırakıyor. Gece rüyalarında köpük fışkırtıyor her yere. Duş başlığını tutan sağ eli şişiyor. En sonunda giyecek bir şey buluyor üstüne. İkinci ayın sonuna doğru bir gülümseme maskesi takıyor yüzüne ve rahat ediyor. Artık kim olduğu belli değil. Kimse yüzünü yapay gülümsemenin altındaki gerçek kızı göremez. Annesinin her gece onu yatırdıktan sonra çarşafı iki yanından sıkıştırarak altına soktuğu, alnına yumuşak ve sıcacık iyi uykular öpücüğü kondurduğu kız değil o. Pirinç tarlalarında çalışırken onu öpen çelimsiz çocuğun acemi dudaklarının altında titreyen dudakları da o dudaklar değil. 13 yaşında şaşırtıcı bir hızla ortaya çıkan, başlarını yukarı doğru diken memeler de ona ait değil. Onu ıslak düşlerde hapsetmek niyetiyle bakan erkek gözleri gerçek Nuk'u görmüyor. Adı da bu değil zaten. Başka bir bedene bakıyor. O günden sonra da bir ortaçağ savaşçısı zırhı gibi kendisini zehirli oklardan koruyan gülümsemeyi bir daha sıyırıp almıyor yüzünden. Ama bu arada erkeklere bakmadan bakmayı öğreniyor. Hangisi daha aç, hangisi iki biradan sonra çıkıp gidecek, hangisi mamayla konuşup Nuk'a dokunmak isteyecek bir çırpıda görüyor. Başka bir kızın el feneriyle yer göstererek oturttuğu iri yarı, dövmeli, sarışın adamı görür görmez onun ne niyetle geldiğini anlaması da bu yüzden. Belli ki adam iyi niyetli diyor kendi kendine. Burada iyi niyet, bir sürü parayı mamaya ödeyerek kendisini yukarıdaki dar odalardan birine götürmesi demek. Kötü niyet ise bakıp bakıp gitmesi, başka bir bara yönelmesi anlamına geliyor. Nuk, adamın kendisini istediğinden emin. Çünkü iyi niyetli müşteriyle kötü niyetli olanı ayırmayı öğrenmiş çoktan. Seviniyor. Çünkü 5-10 dakika boğuşma sonunda eline geçecek olan para, pirinç tarlalarında çalışan ailesinin 6 aylık kazancına denk. Onu tarlalardan alıp bu yüzden büyük şehre gönderdiler zaten. Diğer aileler gibi bir kızlarını bu işe ayırıp diğer çocuklarının geçimini sağladılar. Nuk, eline geçen paranın çoğunu onlara gönderiyor. Ailesine yararlı olmanın huzuruyla. Nuk, kuzeyden, İsan tarafından geliyor. O yoksulluk bölgesinden, insanların teninin daha esmer olduğu, hiç ayakkabı tanımadan büyüyen, ayak baş parmakları öteki parmaklarından çok ayrık durduğu için hemen tanınan, çekik gözlü, küçük burunlu, minik kızlar diyarı. İsanlı Nuk'un pazılarındaki dövmeleri gururla sergileyen Hamburglu kamyon şoförü Manfred'in ve Hacı İsmail Efendi'nin kaderinin nasıl kesiştiğine gelince, izin verin haberi öteki taraftan İstanbul'dan verelim. İstanbul'un sosyete doktoru olarak adlandırılan tanınmış hekimlerinden biri, Abdullah Bey'e Tayland'daki adresi verip orada babasının derdine kesin çözüm olacak kök hücre uygulamasını salık verince, bu üç kişinin kaderini birleştirecek adım atılmış oldu. Zavallı Abdullah Bey, babasına böyle büyük bir hizmette bulunabilme heyecanıyla elleri titreyerek doktorun ellerine sarıldı. Bilmediği şey, doktorun Türkiye'den yolladığı hasta başına kazandığı yüklü primdi. Abdullah Bey, babasına durumu anlatır anlatmaz, yaşlı adam aksi bir suratla o domuz yenen gavur memleketlerine gidemeyeceğini söyledi. Ahir ömründe boyuna kadar günaha girmeye, bunca yıldır üstüne titrediği Müslüman ahlakını kirletmeye niyeti yoktu. Bunun üzerine Abdullah Bey ve kardeşleri annelerini de alarak bir toplantı yaptılar. Babalarına her türlü güvenceyi verip onu Bangkok'a götürmek için çalışmalara başladılar. Bangkok'taki camiye yakın bir Müslümanın sahip olduğu otelde birkaç odayı temizletecek, dezenfekte ettirecek, şartlayıp şurtlayacak, yeniden boyatacak ve eşyaları yenileyeceklerdi. Bangkok'a Türk Hava Yolları ile gidecekleri için yemeklere domuz karışması tehlikesi yoktu. Sadece içki içen yolcular olabilirdi ama buna da mecburen göz yumulacaktı artık. Zaten anneleriyle birlikte 5 kişi olacaklardı. Babalarını aralarına alırlardı. Ayrıca yanlarına ekstra bagaj ödemeyi göze alarak bavul bavul kavurma, yumurta, beyaz peynir, Türk kahvesi gibi yiyecekler alacaklardı ki dışarıdan bir şey yemeye ihtiyaçları kalmasın. Otelde ayırttıkları dairenin küçük mutfağında yemeklerini kendileri yapacaklar, gider gitmez çarşıdan alacakları gıcır gıcır çatal bıçak takımı, tabaklar, tencereler, bardaklarla kendi mutfaklarını aramayacaklardı. Otelde onlara dini bütün bir Müslüman hizmetçiyle 5 vakit namazında bir aşçı hizmet edecekti. Bütün bu önlemleri anlatıp epey bir zaman dil döktükten sonra nihayet Hacı İsmail Efendi'nin Bangkok'a gitmeye aklı yatar gibi oldu. İtiraz niyetine birkaç aksi soru sordu ama çocuklar iyi hazırlanmışlardı, hiçbir kuşku bulutuna yer bırakmadılar. Son olarak anneleri Hacı Vediye Hanım, "Hadi İsmail Efendi," dedi. "He de şu işe, dizlerin düzelecek, eskisi gibi namazını ayakta kılabileceksin. Hem ben de ağrıdan duramıyorum biliyorsun. Gitmişken ben de yaptırırım aynı iğneden. Aile Bangkok'a varıp otele yerleşmeden 2 gün önce Nuk, Bangkok'un dış mahallelerindeki kliniğe uğrayıp Manfred'le birleşmesinin sonucu olan Jenny'ni aldırdı. Hem AIDS hem bebek korkusuyla kondomsuz çalışmıyordu ama zebani adam hiçbir şey dinlememiş, üstüne çullanarak bu işe yarı yarıya bir tecavüz görünümü kazandırmıştı. Bazı erkekler uysal oluyor, korkarak geliyorlardı yanına ama bazıları da böyle zorbaydı. Hiçbir kural dinlemiyorlardı. Böyle belalı tiplerin geride bıraktıysa genellikle kürtaj zorunluluğu oluyordu. Nuk'un rahminden sökülen Jen'in hücrelerin alınması için işleme tabi tutuldu. Kliniğin laboratuvarında serum haline getirildi ve ertesi gün kuşkulu bakışlarla kliniğe gelen Sakar kardeşlerin köhne bir odada yan yana yatırılan anne ve babalarına yavaş yavaş zerk edildi. Bu işlem haftada bir tekrarlanmak üzere 3 hafta sürecekti. Kardeşler, serum torbalarının, iğnelerin, işlem sırasında kullanılan bütün tıbbi malzemelerin yeni ve temiz olmasına dikkat etti. Yataklara yanlarında getirdikleri yeni çarşaflar serildi. Otel mutfağında kendi malzemelerinden hazırlanan yemekler dışında hiçbir şeye el sürülmedi. Kardeşler, cuma namazlarını camide eda ettiler ve 3 hafta sonunda boş bavullarla içleri rahat olarak onlar mutmain diyordu İstanbul'a dönerken görevlerini yerine getirmiş olmanın huzuru içindeydiler. Hele bir süre sonra iki hacı diz ağrısından kurtulunca keyiflerinden bahçede kuzu çevirmeli bir kutlama bile düzenlediler. Böylece kimsenin haberi olmadan Manfred'le Nuk'un talihsiz bebeklerinin dolayısıyla da kendilerinin Germen ve Tay genleri hacılara geçerek onların perişan dizlerinde yeni kıkırdaklar oluşturdu. Bu sayede Hacı İsmail Efendi Allah'a şükrederek namazlarını yine ayakta kılmaya başladı. Hem de çok şükür hiçbir haram yiyeceğe el sürmeden gavur ellerinden tertemiz dönerek. Ayrım sonu, sayfa 348.